Ayrım 7. Galat'ı meşhur. Doğru bildiğiniz yanlışlar. Soner Yalçın. Sayfa 67. AKP ağzıyla konuşmak. Adı William Blake. 1757-1827. Görüşleri yüzünden çağdaşları tarafından deli olarak görüldü. Daha sonra eleştirmenler tarafından İngiltere'nin ürettiği en mükemmel sanatçı diye takdir gördü. Der ki, gerçeği söylüyorsam amacım onu bilmeyenleri ikna etmek değil, bilenleri savunmak. Hoşa gideni yazmak doğruyu yazmak değildir. Duygularımızla değil, aklımızla hareket etmek zorundayız. Evet, CHP'yi eleştirmek zorunludur. Anımsayınız, bir dönem orta direk vardı. Şimdi modanın adı orta gelir tuzağı, yani middle income trap. Kavramın ne olduğunu açıklayacağım. Önce kavramı kimlerin dillerine pelesenk ettiğini yazayım. İlk, hükümet çevreleri, Ali Babacanlar, Mehmet Şimşekler. Arkasından o her daim yüzüne verdiği çok bilen adam pozuyla dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Eski solcu yeni neoliberal iktisatçı Televole takımı konunun üzerine atladı. Emre Aköz aman dedi, Yiğit Bulut dikkat dedi. Şaka sanmayınız, Dinci Akit gazetesi bile konunun önemini belirtti. Türkiye'nin en önemli meselesi orta gelir tuzağıdır. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı Ekmel Bey bile CNBC-TV'de söyledi. Orta gelir tuzağına dikkat. TÜSİAD uyardı, TOB uyardı. Ve nihayet popüler olana merakıyla bilinen CHP'den ses çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ekonomist Selin Sayıkböke, partinin Antalya kampında orta gelir tuzağına dikkat çekti. Demek Türkiye'nin ekonomik gelişmişliği için umudun adı Middle Income Trap'ti. Sanıyorum tanıdığım kimi CHP'liler içlerinden şöyle demiştir. Böke kendini AKP kampında mı sanıyor? Yazınca kızıyorlar. Hoş geldin etekli Kemal Derviş. Dipnot. İşçi Partisi lideri Tony Blair, 18 yıllık Margaret Thatcher hükümetini 1997'de yıkarak başbakan oldu. Fakat Thatcher'ın neoliberal ekonomik politikalarını aynen takip ettiği için İngilizler Blair'e pantolon giymiş Thatcher dedi. Blair'ın Thatcher'dan tek farkı etek değil pantolon giymesiydi. Adına üçüncü yol dense de uygulanan neoliberal politikalar 6 Mayıs 2010 seçimlerinde İşçi Partisi'nin hükümetten düşmesine neden oldu. Son yıllarda E. Bernstein'le yola çıkıp neoliberal öncüler Friedrich Hayek ile Milton Friedman'la yol arkadaşlığı yapan çok sosyal demokrat gördük. Deja vu bu. Açlar, işsizler, yoksullar, sömürülenler siyaset merkezlerinden görülmüyor mu? Soma, Ermenek, maden katliamları salt hükümeti çıkıştırma malzemesi mi? Tarım işçileri ölüyor, çocuklar GDO'lu ürünlerle zehirleniyor, hibrit tohumu gibi belalarla tarım yok ediliyor, doğa katlediliyor, imalat sanayi 1950'ler düzeyinde, esnaf borç çemberinde, yanı başımızda savaş, içimizde kanlı bölünme oyunu ve CHP'nin tüm bunlara çözümü middle income trap. Döndük geldik başa, aman borsa düşmesin ekonomisi. Varsa yoksa büyük sermayenin kazancı. Özallar ve Tayyipler bunu abdestli kapitalizmle uyguladı. CHP sol sosuyla mı yapacak? Bakın nedir bu meşhur orta gelir tuzağı yazayım. Diyorlar ki sizin ekonominiz kötü değil ama iyi de değil. Gelişmiş batı ekonomileri gibi olmanız için size bir reçete gerekiyor. Yani yapısal reformları hızlandırmanız şart. Dedem bunu Adnan Menderes döneminde duydu. Baban, annen bunu Turgut Özal döneminde duydu. Şimdi de sen AKP'li Babacan ya da AKP'li Şimşek'ten veyahut CHP'li Böke'den duyuyorsun. Demek batı gibi zengin olmak istiyorsak rekabet gücümüz olmalı. Çok güzel. Ne yapmamız gerekiyor? Yanıt 60 yıldır aynı. Emek gücü maliyetlerini aşağıya indirmek gerekiyor. Yani kemer sıkmanız gerekiyor. Yine bir rüya ya da havuç demeliyim. Tamam, maaşınız, ücretiniz azalacak ama zengin ülkeler seviyesine çıkacaksınız. Sonra başlıyorlar rakamlar vermeye. Kişi başı gelirimiz 10 bin dolarmış ve bunu arttırmak için orta gelir tuzağına düşmemiz gerekiyormuş. dolarlı milli gelirdeki büyümeyi bir başarım göstergesi olarak kullanmanın yanlışlığına filan hiç girmeyelim. Ne 10.000'e? OECD ülkeleri arasında Türkiye en zengin %10 ile en yoksul %10 arasındaki uçurumla birinci. Siz neden bahsediyorsunuz? Doğu'yu, Güneydoğu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i yok mu sayıyorsunuz? Türkiye 4 şehirden mi ibaret? Görmüyor muyuz? AKP'nin gerçek büyüme karnesi berbat. Büyüme filan palavra. Demek CHP bu büyüme masalına inanıyor. Demek çok büyüdük ve orta gelir tuzağına düşmeyip daha da büyüyeceğiz. Şaka mı bu? Ekonomi durağanlaştı, büyük kriz kapıda ve bu nedenle AKP, middle income trap gibi kavramlara sığınıp kafa bulandırıp nefes almaya çalışıyor. CHP bu oyuna gelip AKP ağzıyla konuşuyor. IMF ve Dünya Bankası kamuoyunu yeni acı reçetelere ikna için etekli dervişleri piyasaya sürüyor. İşte bu nedenle sosyal devletin simgesi altı okuna sarılması gereken CHP'nin parti simgesini tartışmaya açmasını anlamak mümkün. Oysa altı ok gökten zembille inmedi. 1927'de partinin 4 oku vardı. Cumhuriyetçi, halkçı, milliyetçi ve laik. 1931'deki kongreye hazırlanan Mustafa Kemal'in CHP programına nasıl detaylı çalıştığının el yazıları mevcuttur. O yıl 13-14 Mayıs'taki 3. Büyük Kongre'de parti programına devletçilik ve devrimcilik okları eklendi ve böylece 6 ok ortaya çıktı. 6 ok partinin bayrağı oldu. Niye 1931'de parti programına 2 ok eklendi? Bunun sebebi dünyadaki 1929 büyük ekonomik kriziydi. Mustafa Kemal'in notlarında şunlar yazılıydı. Demokrat laik, devletçi ve himayeci, ferdi teşebbüs ve inkişaf yani gelişme esastır. Parti programında devletçilik şuydu. Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha, memleketi bayındırlığa eriştirmek için milletin genel ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği işlerde, bilhassa iktisadi sahada, devleti fiilen alakadar etmek mühim esaslarımızdandır. Yıl 1931'di. Doğru okumak için tarihsel perspektif şarttır. Mithat Paşalar 1876'da birinci meşrutiyet ilan ettirdiler. Ama artık işlevi kalmamış milleti hakime tutkusuyla diğer Avrupalı mutlak monarşilerin başlattığı uluslaşmayı başaramadılar. Anayasayı sarayla uzlaşarak yapmak istemeleri sonlarını getirdi. İkinci Abdülhamit anayasal hakkını kullanıp meclisi feshetti, Mithat Paşa'yı öldürttü. Mithat Paşa devrimi donduruldu. İttihatçılar 33 yıllık istibdat dönemine ikinci meşrutiyette son verdi. Büyük reformlar yapsalar da savaş sonlarını getirdi. 1908 devrimi donduruldu. 1923 yılında Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan ederek bu ilerici yürüyüşe yeni bir aşama getirdi. Kemalist devrim. Ve bakınız bu demokratik devrimler bize özgü değildir. Bunlar kişisel bir görüş de değildir. Örneğin Çin'de 1911 demokratik devrimin lideri Sun Yat-sen'in 3 halk ilkesiyle Kemalist devrimin 6 oku benzerdir. Mao 3 halk ilkesini savunarak devrimi sürdürmüş ve nihayetinde Çin bugün dünya devi olmayı başarmıştır. Bugün bir başka dünya devi Hindistan'ı Gandhi devrimini yok sayarak değerlendirebilir misiniz? Keza Rusya'dan İran'a tüm meşrutiyet devrimlerinin ilham kaynağı aydınlanmacı Fransız devrimidir. Türk devrimlerinin olduğu gibi. Belki duymuşsunuzdur, heykel konusunda Küba çok hassas bir ülkedir. Castro heykelinin yapılmasına karşıdır. Ama o Castro başkent Havana'ya Atatürk heykeli koydurdu. Çünkü bilir ki Latin Amerika'nın Simon Bolivar ve Jose Martin gibi devrimcileriyle Atatürk'ün yolu aynıdır. Bağımsızlıkçıdırlar, halkçıdırlar. Ya Atatürk'ü ağzına almaktan çekinen CHP yönetimi? İsminden bile utanan ve Halk Partisi yerine CHP diyen bir parti yönetimi var karşımızda. Erdoğan bile zorla AKP değil AK Parti dedirtiyor. Biliyoruz ki utanılacak değil, iftihar edilecek bir tarih var CHP'nin. Altıok bütün halk sınıfları ittifakının çimentosudur ama CHP yönetimi tarihinden utanıyor. Devletçilik ilkesinden utanıyor. 1929 büyük dünya krizi nedeniyle zaten cılız olan özel sektör yerine kamu yatırımlarının arttırılması nedeniyle devletçiliğin ilke olarak benimsendiğini bilmiyor. Bugün devir azgın vahşi piyasa dönemi. Hiç devletçilik ağza alınır mı? Hiç halkçılık telaffuz edilir mi? Kimler kamulaştırma diyor okudunuz, sadece devletçilik değil. Milliyetçilik ilkesinden de utanıyor CHP yönetimi. Milliyetçilik kavramının Fransız ihtilaliyle doğduğunu, ulus devletlerin kendi pazarlarını korumak ve emekçisinin sömürülmesine karşı çıkmak olduğunu bilmiyor. Oysa Kemalist devrimin milliyetçiliği anti-emperyalisttir, yayılmacı ve ırkçı değildir. Aman oy kaybetmeyelim pragmatizmiyle laiklikten ve cumhuriyet ilkelerinden sürekli tavizler vererek orta çağı dirilten idare-i maslahatçılar devrim sözünden tabii ki korkar, anlamak istemezler. Altıok ulusal devrimci pratiğin eylemin ilkesidir. Altıok demokratik sivil toplum projesinin ilkesidir. Altıok bağımsız bir ülke ve özgür bir toplum olmanın ilkesidir. Bunları hiç konuşmaz CHP yönetimi. Oysa Kemalist devrimin üzerindeki örtüyü kaldırma cesareti göstermelidir. Korkaklıkla bir yere varılamaz. Korkunun kaynağı bilgisizliktir. Bugün ABD'den Fransa'ya, Yunanistan'dan İngiltere'ye, Portekiz'den İspanya'ya ekonomik kriz yaşayanlar CHP'nin halkçı çizgisine gelmektedir. Devletçilik konusunda Çin, Hindistan, Rusya gibi kimi ülkeler ekonomik model olarak gösterilmektedir. IŞİD belası laiklik ilkesinin Müslüman ülkeler için ne kadar hayati olduğunu dünyaya gösterdi. CHP ise utangaçlığı üzerinden atamıyor. Oysa kurucusunun görüşü net. Tarih 16 Ocak 1923. Mustafa Kemal İzmir'deki basın toplantısında şöyle dedi. Herkesi memnun ederim dersek maksadı temin etmiş olmayız. İdari maslahatçılar esaslı inkılap yapamaz. Bugünkü sefalet ve rezalet içinde kimseyi memnun etmeye imkan yoktur. Memleket mamur, millet zengin olduğu zaman herkes memnun olur. Ardından cumhuriyeti ilan etti. Ardından devrimler geldi. Politik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla tamamlandı. Bugün CHP bu devrimci çizgiyi neden sürdüremiyor? Bugün CHP bu bozuk düzeni değiştirerek gittikçe ağırlaşan toplumsal sorunları kökten çözecek parti neden olamıyor? Çünkü kafalar karışık. Mustafa Kemal'in partisi Atatürk'ü tanımıyor. Dayatılan tanzimat batıcılığını Atatürkçülük sanıyorlar. Ekonomik ve siyasi bağımsızlık sözünü duyunca irkiliyorlar, demode buluyorlar. Bu nedenle çözüm üretme yerine kaçak güreşip mevcut partiler gibi günlük siyaset yapma kolaycılığından vazgeçmiyor. Bir türlü bürokratik hantal yapısından kurtulamıyor, silkinemiyor. Bunun temel nedeni CHP'nin 12 Eylül darbesinden sonra gardrop Atatürkçüsü olan tutuculara teslim oluşudur. Bu çevreler bugün aynı CHP yönetimi gibi düzenin özü olan iktisadi yapıya hiç söz etmediler. Havanın değiştiği artık görülmelidir. Davos'tan örnek vereyim. Davutoğlu'nun masası. Davos'taki bir yemek masasındaki iki kişiden bahsetmek istiyorum. Biri Başbakan Davutoğlu, diğeri bir Amerikalı ekonomist Joseph Eugene Stiglitz. Davutoğlu Davos'taki yemekte Stiglitz'le aynı masayı paylaşmak için oldukça çaba sarf etti. Davutoğlu Stiglitz'le yan yana gelmek için neden bu kadar istekliydi? Kimdi bu ünlü Amerikalı ve asıl bu meselenin CHP ile ilgisi neydi? Joe Stiglitz dünyanın tanıdığı ekonomist. Cambridge'den Yale'e, Oxford'dan Stanford'a, Princeton'dan Columbia'ya kadar çeşitli üniversitelerde profesörlük yaptı. Bill Clinton'ın ABD başkanlığı döneminde Ekonomik Danışmanlar Kurulu'nun başkanlığında bulundu. Dünya Bankası'nda başkan yardımcısı görevindeyken Türkiye gibi ülkelerin nasıl uçuruma itildiğini görüp istifa etti. Dünya Bankası ve IMF'nin iç yüzünü anlattığı mektubu olay oldu. O yıllarda Dünya Bankası'ndaki Kemal Derviş kurtarıcı olarak Türkiye'ye gönderiliyordu. Stiglitz'in 2001 yılında Nobel Ekonomi Ödülü alması şaşırtıcıydı. Çünkü altın yıllarını yaşayan neoliberalizme, vahşi kapitalizme sert eleştirilerde bulunuyordu. Örneğin Dünya Bankası ve IMF'nin Türkiye gibi içine kapalı ekonomileri, Özal gibi birdenbire ve hazırlıksız açmaya zorlayarak bu ülkelerdeki köylü işçi ve küçük esnafı perişan ettiğini, bu ülkelerde fakirliğin artmasına ve gelir dağılımı dengesinin bozulmasına sebep olduğunu ve bu ülkelere aniden giren spekülatif sıcak paranın hemen ilk yavaşlama emaresine kaçarak krizlere neden olduğunu yazıyordu. Stiglitz'e göre Dünya Bankası ve IMF, kendilerini yönlendiren çevrelerin ideolojik tercihleri adına yardım ettikleri ülkelere büyük zararlar veriyordu. Neydi bunlar? Bir dönem Türkiye'de Asaf Savaş Akatlar, Mehmet Altanlar, aynı bugün olduğu gibi TV'lerin, gazetelerin baş köşelerinde özelleştirme gibi neoliberalizm dayatmaları konusunda hamaset yapıyorlardı. Stiglitz ise şunu diyordu, kapitalizmin görünmez eli görünmez çünkü böyle bir el yoktur. Devletsiz piyasanın olamayacağını, devletin rekabeti teşvik edecek bir pazar yaratması gerektiğini söylüyordu. 1929 dünya vahşi kapitalizm krizini devlet müdahalesiyle aşmasını sağlayan Keynes çizgisindeydi. Stiglitz'e göre de her şeyi piyasa belirler diyen vahşi kapitalizm aldatmacaydı. Say hatırlayınız özelleştirme konusunda nasıl kandırıldığınızı. Oysa Stiglitz diyordu ki şuursuz özelleştirme olmaz. Bir düşün, özelleştirme kimilerini zenginleştirme aracı mı olacak? Özelleştirme rekabet mi sağlayacak, tekelleşme mi? Devlet denetleme kurumları olmadan özelleştirme yapılabilir mi? Keza her alanda özelleştirme olur mu? Özel sektördeki tekelleşme sorunu, devlet sektöründeki verimsizlik sorununa göre daha zararlı değil mi? Örnekler verdi sürekli Stiglitz. Rusya dizginsiz özelleştirme sonucu darmadağın oldu. Özelleştirme ülke zenginlerine rant elde etme fırsatları sağladı. Özelleştirmelere karşı çıkan Çin ise dünya devi oldu. Sadece özelleştirme değil, küreselleşmenin eşitsizliğine ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere olan aşırı sömürüsüne dikkat çekti. Ulusal ekonomilerin yok edilmesine karşı çıktı. Bu amaçla ABD ürünlerine karşı ambargo uygulamaya çağırdı. Gelelim Davutoğlu'nun yemek masasına. Evet, dünya mali finans politikalarına sırtını dönüp tekrar üretim ekonomisine yöneliyor. Devletin ekonomideki önemi neredeyse tüm ekonomi toplantılarının ana konusu. Bu nedenle küreselleşme büyük hayal kırıklığı gibi 16 kitap yazan Stiglitz, 40 yıldır eşitsizlik ve yoksulluk üzerine çalışan Anthony Barnes Atkinson'ın Nobel ödülü için öneriyor. Vahşi kapitalizm çöküyor, gerçeklerin üstü kapatılamıyor. Stiglitz gibi ekonomistler faiz lobisinin kredi kartlarıyla halkı nasıl soyduğunu anlatıyorlar. Eşitsizliğin geldiği boyutu gözler önüne seriyorlar. Avrupa'da ineklere günde 2 dolarlık sübvansiyon uygulanıyor. Çalıştığım Dünya Bankası'nın yoksulluk standardı ise günde 3 dolar. Avrupa'da inek olmak yoksul ülkede vatandaş olmaktan daha iyi. Düzenbazlıkları anlatıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşları neden oldukları zararların bedelini ödemediklerinden, firmaların, ülkelerin ödemeye hazır oldukları paraya göre istenen notları veriyorlar. Yaşadıklarını söylüyorlar. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin seviye atlayamamalarının sebebi sürekli borç almaları ve bunu Dünya Bankası ve IMF eliyle bilinçsizce kullanmalarıdır. Uzatmayayım. Davutoğlu'nun kapitalizm içine gömülmüş sosyalizmin temsilcisi Stiglitz ile yan yana oturmaya çaba harcamasının nedeni buydu. Özal ve şürekasının yıllardır ağızlarından düşürmedikleri vahşi kapitalizmin ekonomisti Milton Friedman çoktan unutuldu gitti. Bugün Umut Stiglitz gibi ekonomistler de aranıyor. Gel de bunu CHP'ye anlat. CHP delegesinin yarısı Kemal Derviş'in yol arkadaşı ve AKP'li babacanların, şimşeklerin ağızlarından düşürmedikleri orta gelir tuzağına bize yeniymiş gibi yutturan yeni CHP'lileri omuzlarda taşıyor, parti sözcüsü yapıyor. CHP, IMF, Dünya Bankası reçeteleriyle iktidar olabilir mi? Ne diyeyim, ne yazayım? Tüm bildiklerimi unutayım mı? Bunca mücadele bu popülizm için mi? O toplantının mesajı. her yerde olan hiçbir yerde değildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Patronlar Kulübü TÜSİAD toplantılarında bulunmayı çok önemsiyor. CHP tarihinde TÜSİAD'ın yeri nedir? 1. Şili'de bu düzen değişmelidir diyen solcu Salvador Allende hükümetini yıkmak için ABD destekli kara borsa oluşturuldu. Tüketim malları bulunamadı. İnsanlar temel ihtiyaçları için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Ardından CIA destekli askeri darbeyle Allende öldürüldü. Bir zamanlar bulunamayan zorunlu tüketim malları piyasaya çıkıverdi. 2. Türkiye'de bu düzen değişmelidir diyen solcu Bülent Ecevit döneminde kuyruklar ve kara borsa patladı. TÜSİAD gazetelere Ecevit'i ilanla uyaran muhtıra verdi. Ardından CIA destekli askeri darbe geldi. Ecevit hapse atıldı, kara borsa ve kuyruklar bitti. 3. Şili'de askeri diktatör Augusto Pinochet ve Türkiye'de askeri diktatör Kenan Evren himayesinde neoliberalizm adı verilen vahşi kapitalizm hayata geçirildi. 4. 2000 yılında Şili'de sosyalistler iktidara geldi. Lagos ve Bachelet neoliberalizmi kaldırıp çöpe attı. Halen iktidardalar. Türkiye'de ise Erdoğan 14 yıldır iktidarda ve vahşi kapitalizm modelini uygulamaya devam ediyor. 5. Evet, neoliberalizmin temsilcisi Erdoğan, TÜSİAD'ın Ankara'daki yüksek istişare toplantısına pek katılmazken CHP lideri Kılıçdaroğlu hep orada. Kuşkusuz ana muhalefet partisi liderinin Büyük Patronlar Kulübü toplantısına katılmasında yadırganacak bir durum yok. Ama sembolik imajı büyük. Erdoğan'ın boyun eğdiği vahşi ekonomik modelin daha fazla kar şiarıyla hareket eden patronlar tarafından benimsendiği, desteklendiği sır değil. Tek bir örnek bile yeter. 2000'de Türkiye'deki dolar milyarderi sayısı 5 iken bugün 44. Dipnot. Zenginleştiğimizi düşünmeyiniz. Sadece gelir dağılımı eşitsizliğinin sonucu bu. Nüfusun %30.2'si günde 5 dolar kazanıyor. 25 milyon yoksulluk sınırında ve altında. Yani Türkiye'nin içinde yoksul bir Afrika var. Patronların istediği ekonomik sistemi acımasızca uygulayan Erdoğan, her fırsatta TÜSİAD'ı halka şikayet ediyor. Bunlar var ya bunlar. CHP ise her fırsatta patronlar bizden korkmasın, kendilerini hep destekleyeceğiz diyor. İşte AKP ile CHP arasındaki fark budur. CHP şark kurnazlığını bile beceremiyor. Yıllardır muhalefette olan CHP, TÜSİAD yanında durarak veya böyle görünerek, konuşarak düzenin bekçisi ve sorunların kaynağı imajından kurtulamıyor. CHP'nin bu TÜSİAD mahcubiyetini anlamak zor. Eğer mahcup olunacak bir durum varsa büyük patronların CHP'ye verdikleri o muhtıradır. Mesele sadece patronların toplantısına katılıp katılmamak olsa üzerinde pek durulmayabilir. Eski Türkçe'de kazi ye-i anha öyle değil diye bir tabir var. Yani kazın ayağı öyle değil. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 77.